Ayrım 15.
Hayvanlar evin yakınlarında otlarken bir araya toplanırlar, durup öyle beklerlerdi. Başlarını önlerine eğerekten. Ne bekliyorlardı ki? Ölümlerini mi? Ya insana ne dersiniz? Gök gürültüsünü işitince yabanın ortasında başını eğmiş bekliyor. Ne bekliyor? İlk yaz. O iyi. Canlı, şen, çılgınca sevinçli. Ama güz? Karanlığa karşı bir korku uyandırır. İnsanı akşam duası okumaya sürüklerdi. Ortalıkta hayaletler dolaşır. Havada korkutucu sesler uğuldardı. İnsanlar gözünü de dışarı çıkarlardı bir iş için. Erkek yapacağı bir şeyde kullanmak üzere tahta almaya giderdi. Kadın da mantar bulacağım diye deliğe dönüp kaçan sığırı aramaya. Kafalarında türlü gizli düşüncelerle dönerlerdi eve. Bilmeden bir karınca mı ezmişlerdi? Karıncanın arka bölümünü çiğnemişlerdi de ön bölümü doğrulup kendini yerden çekemiyor muydu acaba? Ya da bir yaban tavuğu yuvasının çok yakınından mı geçmişlerdi de ana tavuk tıslayarak onların üzerine atılmıştı? O iri iri öküz mantarları bile hiç de anlamsız değil. Göze öyle apak bir boşluk gibi gelmiyor. Bu iri mantarlar çiçek açmaz, yer değiştirmez. Öyleyken gene de görünüşlerinde insanı alt üst eden bir şey vardır. Bir canavardır o. Orada öyle çıplak, canlı duran bir akciğerdir sanki. Gövdesiz bir akciğer. İnger'in üzerine en sonunda bir bezginlik çöktü. Yaban ezmişti onu. Dindar kesildi. Elinde değildi. Yabanda kimsenin elinde değildir. Yaşamak orada yalnız toprak işinden, dünya ile ilgili bir şey olmakla kalmaz. Bir din duygusu, ölüm korkusu vardır. Türlü boşun yanışlar vardır. Belki de İnger öbür dünyanın vereceği yargıdan herkesten daha çok korkmakta kendini haklı görüyordu. Bu yargıdan da kurtulamayacaktı. Tanrı'nın akşamları bütün bu kendisini yaban ülkesi üzerinde o pek ünlü gözlerini dolaştıraraktan nasıl gezindiğini biliyordu. Yo, nasıl olsa bulurdu onu. Günlük yaşayışında kendisini düzeltmeye yarayacak pek bir şey yoktu. Evet, altın yüzüğünü çamaşır sandığının ta dibine gömebilirdi. Elese olsa mektup yazıp onu da din yoluna çağırabilirdi. Bunun dışında işini iyi yapmaktan, kendini düşünmemekten başka bir şey kalmıyordu ona. Yo, bir şey daha vardı. Baba yani giyinirdi. Yalnız pazar günleri boynuna mavi bir kurdele bağlardı. O kadar. Yalancıktan yok yere bir yoksulluktu bu ama bir felsefeyi, kendinden vazgeçişi, dervişliği belirtiyordu. Mavi kurdele de yeni değildi. Leopoldineciğin başına artık dar gelen bir şapkadan kesmişti. Yer yer solmuştu. Doğrusunu isterseniz kirliydi de. İnger şimdi bunu kutsal günlerde ağır başlı bir süs olarak takıyordu. Evet, belki de yoksulluk taslayarak, kulübelerde yaşayan zavallıları taklit ederek işi saçmalığa vardırıyordu ama öyleyken bile, şu acınacak kurdeleden başka süs tanımazken bile, içinde bulunduğu çöl genişliyor muydu ki? Bırakın onu kendi haline kalsın. Huzur gerek ona. Her şeyde büyük bir titizlik gösteriyor. Kendisinden beklenenden daha çok çalışıyordu. Orada iki erkek vardı ama ikisi de dışarı çıkar çıkmaz, İnger bunu fırsat biliyor, kendisi işe koyulup odun biçiyordu. Peki ama kendine böyle işkence etmek, eza etmek neye yarıyordu ki? Öyle önemsiz bir yaratık, öyle değersiz bir varlıktı ki o. Gücü de basbayağı bir insan gücüydü. Ölmüş mü, kalmış mı, köyde, ülkede kimsenin umurunda değildi. Yalnız burada, yabanın ortasında önemi vardı bunun. Burada oldukça büyük bir kimseydi o. Hepsinin en büyüğü bile. Onun için kendine reva gördüğü, katlandığı bütün o cezalara değer bulabilirdi kendini. Kocası diyordu ki, biz bu işi konuştuk Sivert'le. Odun biçmeye, kendini yıpratmaya bırakmayacağız seni. İnger buna karşılık, vicdanım için yapıyorum ben bunu dedi. Vicdan. Bu söz İzak'ı gene düşündürdü. Yıllar geçtikçe şişmanlıyor, kafası ağır işliyordu ama bir şeyle karşılaşınca da ağırlığını ortaya koyuyordu. İnger'i böyle alt üst etmeye yarıyorsa güzel bir şeydi doğrusu şu vicdan denen şey. Sonra nedense İnger'in yola gelmesi kendisinde de bir değişiklik yaratmıştı. Bu hal ona da geçti. Daha yumuşadı, durup durup düşüncelere dalar oldu. O kış yaşayışları pek ağır, pek kuru bir hal aldı. İzak yalnız kalmaya bakıyor, saklanacak bir yer arıyordu. Kendi ağaçlarına dokunmamak için para verip yakındaki beylik ormandan bir parça almıştı. İsveç sınırına doğru. Odunu iyi, güzel bir yer. Şimdi de orada ağaçları tek başına deviriyor, yardımcı istemiyordu. Sivert'e, sen evde otur, annene göz kulak ol, çok çalışmasın diye buyurmuştu. İşte böyle, O kısa kış günlerinde İzak karanlıkta çıkıp işine gidiyor, eve gene karanlıkta dönüyordu. Her zaman ay yoktu, yıldız yoktu. Kimi vakitte sabahleyin kendisinin açtığı iz akşama karla örtülmüş oluyordu, yolunu zor buluyordu. Bir akşam da bir şey oldu. Eve yaklaşıyordu. Güzel bir ay aydınlığı vardı. Selenra yamaçta, ormanın önünde açık seçik görülüyordu. Yalnız duvarlarına kar yağıldığı için biraz küçülmüş, büzülmüş gibiydi. İzak'ın şimdi daha da odunu olmuştu. Bununla ne yapacağını işitince İnger'de, çocuklarda pek şaşırıp kalacaklardı. Yaman bir yapı vardı kafasında. Biraz dinlenmek üzere karlara oturdu. Eve vardığında yorgun görünmemek için. Çevresinde her şey sessiz. Her türlü düşünceden uzak bu durgunluktan Tanrı razı olsun. Çünkü öyle iyi bir şey ki. İzak ormanda tarla açmaya koyulmuş bir adam. Bir dahaki sefere neresini açmalı diye hesaplayarak gözlerini ortalıkta gezdirmekte. Kafasının içinde koca koca taşlar kaldırıp bir yana yığıyor. Bu işte pek ustadır o. İşte şimdi görüyor. Şurada toprakların ortasında derin, çıplak bir çukur var. Maden dolu orası. Su birikintilerinin üzerinde hep madenden bir zar var. İşte şimdi orayı kazacak, gözleriyle dört köşe dört köşe parçaları ayırıyor. Tasarılar kuruyor, üzerinde düşünüyor. Buraları hep yemyeşil olacak. Yemiş içinde yüzecek. Ah, işlenen bir avuç toprak ne ulu ne iyi bir şeymiş. Kafasına bir düzen gelmiş, içine bir sevinç dolmuş gibiydi. Kalktı. Birdenbire şaşırdı. Şimdi de ne olmuştu? Hiç. Yalnız biraz otura kalmıştı da karşısında duran bir şey var. Bir varlık, bir ruh, gümüşü bir ipek. Hayır, bir şey değilmiş. Üzerinde bir tuhaflık vardı. İleri doğru kısa, kararsız bir adım attı. Dost doğru yürüdü. Bir bakış, keskin bir bakış, bir çift göz halinde. Tam o sırada yakınlardaki engerek yılanları başladılar hışırdamaya. Herkes bilir ki engerek yılanlarının kimi vakit insana korkunç bir ürküntü veren bir hışırtısı vardır. İzak ömründe böylesine korkunç bir hışırtı duymamıştı. Ürperdi. Bir elinde önüne doğru kaldırdı. El de el olalı böyle zavallı bir harekette hiç bulunmamıştı belki. Peki ama karşısındaki şu şey neydi? Düş müydü, gerçek mi? Ondan sonra bütün ömrünce yeminle söyleyecekti ki ulu bir güçtü bu. Gerçekten bir kez daha görmüştü o bunu. Yalnız bu seferki Tanrı'ya benzemiyordu. Yoksa kutsal ortlak mı? Öyleyse ne demeye öyle ortalıkta durup duruyordu? İki göz, bir bakış, başka hiçbir şey yok öyle mi? Ruhunu mu aramaya gelmişti yoksa buraya? Ah, öyle olsa gerekti. Bir gün bulacak, o zaman cennete gidecek, öbür sevgili kullar arasına katılacaktı. İzak bundan sonra başına ne geleceğini merak ediyordu. Gene öyle hep titriyordu. Karşısındaki yüzden bir soğuk yayılıyor gibiydi. Şeytan olsaydı gerek. İzak artık bastığı yerden bile emin değildi. Şeytandı belki bu. Peki ama ne işi vardı burada? Demin İzak kendisi ne yapıyordu? Hiç. Orada öyle oturakomuş, kafasından toprağa işliyordu. Ne zarar gelirdi ki bundan? O sırada başka hiçbir suçu gelmiyordu aklına. Ormandaki işinden dönmüş, yorgun, karnı aç bir oduncu olarak evine gidiyordu. Kimseye zararı yoktu ki. Gene ileri doğru bir adım attı. Ufak bir adım. Doğrusunu isterseniz atar atmaz da ayağını geri çekti. Arkaya doğru bir adım attı. Görüntü yerinden kıpırdamıyordu. İzak kaşlarını çattı, bir şeyden kuşkulanmaya başlamış gibi. Şeytansa da bu, varsın olsun ne çıkardı? Şeytanın elinden her şey gelmezdi ki. Luther'i ele alalım. Luther şeytanın kendisini hemen hemen öldürmüştü. Onu haç put çıkararak, İsa'nın adını anarak kaçıran birçoklarını öldürmesi de acaba. İzak karşısındaki tehlikeye meydan okumuyordu, hayır. Yalnız ölüp öbür dünyayı boylamak falan gibi aklına ilk gelen düşünceden vazgeçmişti artık. Görüntüye doğru iki adım attı, haç put çıkardı. İsa adına diye haykırdı. Kendi sesi üzerine kendine geldi. Gene yamaçta Selenra'yı gördü. Havadaki o iki göz kaybolmuştu. Hortlağa biraz daha meydan okumaya kalkmadı. Doğru evine gitti. Kendisini gene sağ sağlam evinin eşiğinde bulunca bir güçlülük, güvenlilik duygusu içinde öksürüp boğazını açtı. Büyüklük taslılar bir tavırla evden içeri girdi, adam gibi. Evet, dünya işleri içinde yoğrulmuş bir adam gibi. İnger onu görünce şaşırdı. Niye böyle yüzün sapsarı? Diye sordu. Bunun üzerine İzak da şeytanla karşılaştığını saklamadı. İnger nerede diye sordu. Şurada tam bize gelirken. İnger kıskandığını gösterecek bir şey yapmadı ama Bundan dolayı ona hayranlık falan da göstermedi. Yalnız halinde, tavrında içinden sert bir söz geçirdiğini ya da küçümser gibi baktığını gösteren bir şey de yoktu. Görüyorsunuz ya, Inger son günlerde daha yumuşak yürekli, daha iyicil olmuştu nedense. Şimdi de yalnız şeytanın kendisiyle mi? Diye sordu.
Isaac başını salladı. Anlaşılan şeytanın kendisiydi, başka kimse değil. Nasıl def ettin başından? Isaac, İsa'nın adını anarak üzerine yürüdüm dedi. Inger başını salladı. Eli ayağı kesilmişti. Sofraya kocasının yemeğini getirmesi hayli sürdü. En sonunda her neyse dedi. Bir daha seni koruya yalnız yollamayız. Onu düşünüyordu demek. Bunu öğrenmek de Isaac için iyi oldu. Gene eskisi gibi acar olmaya baktı. Koruya tek başına gitmekten çekinmedi. Yalnız Inger'in içi rahat etsin, kendisinin başına gelenden pek korkmasın diye yapıyordu bunu. Karısını, çoluğunu, çocuğunu korumak ona düşerdi. Adamdı o, başkandı. Ne var ki Inger de sezdi bunu. Ah, biliyorum sen beni korkutmak istemiyorsun da ondan dedi. Gene de giderken Sivert'i al yanına. Isaac yalnız burun bükmekle kaldı. Birdenbire kesilir kalırsın belki. Koruda hasta falan oluverirsin. Son günlerde pek iyi değilsin. Isaac gene burun büktü. Hasta mı olurmuş? Yorgundu belki. Biraz da bitkin düşmüştü ama hasta. Inger hiç korkmasın. Onu da aptal yerine koymasın. Sapasağlamdı. Yiyip içiyor, uyuyor, çalışıyordu. Korkunç sağlam bir adamdı o. Ötesi yok. Bir gün ağaç deviriyordu. Ağaç tepesine yıkılmış, kulağını ezmişti de o gene alaya almıştı. Kulağını yerine koymuş, oynamasın diye de şapkasını üzerine geçirip gece gündüz öyle tutmuş, böylece de kulağı düzelmişti. İç hastalıkları içinde terlemek üzere kendine süt içinde tereyak kaynatır içerdi. Bakkaldan alırdı bunu. Eskiden tiryak dedikleri eski denenmiş bir ilaç. Elini kesecek olsa her zaman hazır duran, içinde çeşitli tuzlar eritilmiş bir su vardı. Yaraya ondan sürerdi. Bir iki gün içinde iyi olurdu yara. Selenra'ya hiç hekim çağrılmamıştı. Yo, Isaac hasta falan değildi. Şeytanla karşılaşmak en sağlam adamın başına bile gelirdi. Başından geçen o olaydan sonra da kendisinde kötüye doğru hiçbir değişiklik olmadı. Tersine bu olay onu daha da güçlendirmiş gibiydi. Kış ilerledikçe de, o yılda kış ilk yazı iple çektirecek denli korkunç değildi. Isaac, şu adam, şu başkan kendini neredeyse kahraman gibi görmeye başladı. Bu gibi şeylerden anlardı o. Yalnız kendisine güveninsiz, her şey olur. Daha olmazsa şeytanı kendisi kovardı. Uzatmayalım. Günler artık daha uzamış, daha aydınlanmıştı. Paskalya geçmişti, Isaac da bütün odunlarını taşımıştı. Her şey pırıl pırıldı. İnsanlar bir kışı daha atlattıkları için derin bir soluk alabilirdi artık. İlk şenlenen gene Inger oldu. Haylidir pek şendi. Neden acaba? Oo, anlaşılmayacak bir şey yoktu bunda. Inger gene yüklüydü. Gene çocuk bekliyordu. Yaşamında her şey tereyağından kıl çeker gibi olup bitiyordu. Hiçbir zorluk çıkmıyordu. Ama Tanrı onu iyi bağışlıyordu doğrusu. O bunca günah işledikten sonra hem de. Hiç de böyle bir şey beklemeye hakkı yoktu. Yok, talihliydi, talihli. Isaac'ın da bir gün gözüne bir şey çarpmıştı. Açıkça, sen gene gebe kaldın bence, ne dersin diye sordu. Inger de, ya Tanrı'ya bin şükür, öyle olsa gerek dedi. İkisi de aynı derecede şaşmıştı buna. Inger'in yaşı geçmişti de ondan değil elbette. Isaac'a sorarsanız hiçbir bakımdan yaşlı değildi o. Yalnız bir çocuk daha. Ne yapalım? Leopoldinecik yılda birkaç kez Bride Ablik'e okula gidiyordu. Ev çocuksuz kalıyordu. Kaldı ki Leopoldine de büyümüştü artık. Birkaç gün geçti. Isaac bütün bir hafta sonunu cumartesi akşamından pazartesi sabahına dek köyde geçirmeyi kafasına koydu. Giderken niye gittiğini bir türlü söylemedi. Gelirken de bir kızla geldi. Bunun adı Jensen dedi. Yardıma geldi. Inger, hep senin saçmalıkların dedi. Hiç de yardımcıya gerek yok benim için. Buna karşılık Isaac da ona yardımcıya gerek var senin için dedi. Hele şu sırada. Gerek olsun olmasın, Isaac'ın bunu düşünmüş olması güzel bir şeydi. Ne iyi yürekli, ne cömert olduğunu gösterirdi. Inger bitmişti artık. Yeni gelen kız demircinin kızlarından biriydi. Şimdilik onlarda kalacaktı. Bütün yaz onlardaydı. Sözün kısası, sonra bakalım. Isaac, tel de çektim diyordu Eleseus'a. Inger hele buna iyicene bitmişti. Anı olarak bitmişti. Tel çekmişti demek ha? Böylesine düşünceli davranarak onu allak bullak mı etmek istiyordu bu adam? Son günlerde onun en büyük derdi Eleseus çocuğun onlardan uzak kentte olmasıydı. Türlü şeytanlıklarla dolu olan kentti.
Oğluna yazdığı mektuplarda Tanrı'dan söz etmiş. Babasının burada işlerden nasıl yorgun düşüp çöktüğünü de anlatmıştı. Çiftlik büyüdükçe büyüyordu. Sivertçik tek başına yetişemiyordu. Kaldı ki bir gün büyük dayısından mirasa konacaktı o. İnger bütün bunları yazmış, son olmak üzere yol parası da göndermişti. Gel gelelim, Eleseus kentli olmuştu artık. Köylü yaşayışını hiç de canı çekmiyordu. Mektuba verdiği karşılıkta oraya gelirsem ne yapacağım ki gibilerden bir şey yazmıştı. Çiftlikte çalışıp da edindiği bütün bu bilgiyi, görgüyü havaya mı atacakmış? Gerçek şu ki, diyordu bu deyimle, artık geri dönmeye hiç niyetim yok. Çamaşır için kumaş gönderebilirseniz iyi olur. Bu gibi şeyleri borca girip almaktan kurtulurum. Böyle yazıyordu. Evet, annesi ona kumaş gönderiyordu. Çamaşır için sık sık hayli kumaş göndermişti. Ama doğru yola girip de dindar olduğundan beri gözü açılmıştı. Artık anlamıştı ki Eleseus kumaşları satıyor, parasını başka şeylere harcıyordu. Babası da anlamıştı bunu. Hiç lafını etmiyordu. Biliyordu ki Eleseus anasının sevgilisiydi. Oğlunun lafı oldu mu nasıl ağlar, başını sallar biliyordu. Pek de güzel dokunmuş kumaş parçaları birbiri ardı sıra gitmişti. İzak biliyordu ki bunca kumaşı hiç kimse iç çamaşırı olarak kullanamazdı. Sözün kısası, demek oluyordu ki İzak gene adam olduğunu, başkan olduğunu göstermek zorundaydı. Evin başı oydu. İleri bir adım atacak, işe karışacaktı. Bakkalı razı edip tel çektirmek hayli paraya patlamıştı elbette ama birincisi tel oğlanı etkilerdi, sağlam. İkincisi alışılmamış güzel bir şeydi. Eve gelince İnger'e anlatılacak güzel bir şey. Dönüşte bunca yolu teperken hizmetçi kızın sandığını sırtında taşımıştı ama gene de koltukları kabarıyor, içi içine sığmıyordu. O altın yüzüğü getirdiği günkü gibi. Ondan sonra güzel günler yaşadılar. Uzun süre İnger kocasına karşı iyi davranmak, yararlı olmak için ne yapacağını bilemedi. Eski günlerde olduğu gibi gene kendini öldüresiye çalışıyorsun diyordu ona. Ya da buna hiç kimse dayanamaz. Ya da hadi artık çalışma da gel içeri yemeğini ye. Gözleme yaptım ben sana. Onun hoşuna gitmek için de bunca tahtayı ne yapacaksın, gene kafanda neler var diye soruyordu. İzak da bunu bir sır olarak saklıyor. Ah, daha söyleyemem diyordu. Evet, tıpkı eski günlerdeki gibi. Çocuk doğduktan sonra da ufacık bir kızdı bu. Yo, kocaman, güzel, gürbüz, sağlam bir kız. İzak taş olmalı, pek alçak bir yaratık olmalı ki Tanrı'ya şirk etmesin. Peki ama neydi çıkmayı tasarladığı yapı? Oline için dört bir yana yaymak üzere güzel bir haber olacaktı bu. Selanra'da yeni bir yapı çıkıyor. Eve yeni bir bölük, yepyeni bir ev olacaktı bu. Selanra kalabalıklaşmıştı artık. Hizmetçileri vardı, Eleseus geliyordu. Yepyeni bir kızları da olmuştu. Eski ev artık oda gibi kalıyordu. Başka bir şey değil. İzak en sonunda bir gün İnger'e söylemek zorunda kaldı elbette. İnger öyle merak ediyordu ki. Belki daha önceden de biliyordu ya. Sivert'ten duymuştu. Sık sık fısıldaşıyorlardı. Başkasının şaşırabileceği kadar şaşırdı. Kollarını iki yana sarkıtarak, "Ah senin şu saçmalıkların," dedi. "Sahi mi söylüyorsun?" İzak da içinden koltukları kabararaktan, sen böyle boyuna doğurdukça bu evde kaç çocuk olacak bilemem ki. Onun için de benim yapabileceğim bu," dedi. İki erkek şimdi her gün dışarıdaydılar. Yeni ev için taş topluyorlardı. Her biri kendi işinde yırtınırcasına çalışıyordu. Genç gövdesi kamçı gibi, gözleri keskin, işe elverişli taşları seçiyor. Orta yaşlısı da sıkı gövdesiyle, uzun kollarıyla el arabasında aşağı doğru hayli ağır bir yük taşıyor. Özellikle güç bir işi başardılar mı durup bir soluk alıyorlar, kendilerine özgü tuhaf, çekingen bir biçimde konuşuyorlardı. Babası, "Brede satmaktan söz ediyor," diyordu. Oğlu da, "Ya," diyordu, "ne isteyecek acaba oraya? Ya, ne isteyecek acaba?" "Hiçbir şey duymadın mı?" "Hayır. Benim duyduğuma göre 200. Babası bir ara şöyle bir düşündü. Sonra, "Ne dersin, şu iyi bir taş mı?" diye sordu. Sivert, "Üzerindeki kabuğu sıyırmamıza bakar," dedi. Ayağı fırladı. Çekici babasına verip balyozu kendisi aldı. Kıpkırmızı oldu. Ateş kesildi. Olanca boyuyla doğruldu. Balyozu indirdi. Bir daha doğruldu. Bir daha indirdi. Böyle 20 kez vurdu. 20 yıldırım. Ne aracını esirgiyordu ne gücünü. Gömleği belinden yukarı, pantolonundan dışarı sıyrıldı. Önü çırçıplak ortaya çıktı. Balyozu daha iyi savurabilmek için her seferinde parmaklarının ucuna kalkıyordu. 20 vuruş. "Dur bakalım," diye haykırdı babası. Oğlu duruyor. "Hayretti mi hiç?" diye soruyor. Yere yatıp taşa bakıyorlar. Canavara, şu şeytana bakıyorlar. Hayır, daha hiç hayretmemiş.
Babası, ben diyorum ki yalnız ben çekiçle bir denesem, dedi, doğruldu. Daha da zor işte bu. Yalnız güce dayanan bir iş. Çekiç kızdı, çelik eğrildi, yol büküldü, kol büküldü, başı fırlayacak dedi, durdu. Bu iş benden geçmiş artık dedi. Ya, yalan söylüyordu. Hiç de bu düşüncede değildi. Bu iş artık ondan geçmiş. He? Bu baba, bu temiz yürekli, sabırlı, iyilik dolu baba bırakacaktı ki son vuruşları oğlu indirsin de taşı yarsın. İşte en sonunda taş orada yatıyordu, ikiye bölünmüş. Babası, sen bu işin ustalığını biliyorsun dedi. Evet, Braidablik. Oradan biz bir şey çıkarabiliriz belki. Oğlu da, ya bence de öyle dedi. Yalnız toprak hayli kazılmış, alt üst edilmiştir. Evde yeni baştan elden geçecek. Ya orası öyle elbette. Bütün orası yeni baştan elden geçecek. Demek ki başlangıçta hayli iş var ama... Ne diyecektim? Pazara annen kiliseye gidecek mi acaba, biliyor musun? Evet, öyle bir şey dediydi. Oo, şimdi gözünü dört aç. Yeni ev için eşik taşı ara. Hiç gördün mü öyle bir şey? Hayır, dedi Sivert. Yeniden işe koyuldular. İki gün sonra ikisi de şunda birleşti ki duvarlara yetecek kadar taşları olmuştu artık. Cuma akşamıydı. Oturup bir soluk aldılar, bir yandan da konuştular. Babası, hı, ne dersin dedi. Duralım mı şu Braidablik işi üzerinde? Oğlu, nasıl, ne yapacağız orayı diye sordu. Vallahi bilmem, okul var orada. Sonra köye inerken yarı yol orası. Oğlu, ne olmuş diye sordu. Öyle de olsa ne yaparız orasını, hiç aklım ermiyor. Değmez pek. Öyle mi diyorsun sen? Yo, öyle değil ama Eleseus orayı işletmek isterse o başka. Eleseus mu? Hayır, bilmiyorum. Uzun süre konuşmuyorlar. İkisi de düşünüp duruyor. Babası araçları topluyor, eve dönmeye hazırlanıyor. Sivert, evet, Eleseus isterse, dedi. Bir sorsan bakalım ne diyor. Babası konuyu şöyle kapattı. Bir gün daha geçti. Şu eşik taşını gene bulamadık. Ertesi gün cumartesiydi. Çocuğu alıp yamaçların öbür yanına doğru erkenden yola çıkmak zorundaydılar. Hizmetçi kız Jensen de onlarla geliyordu.